Ayrım 3.
Bizdedir. Bu beklenmedik haber üzerine hanım hayretten put gibi dona kaldı. Yaşlı nine sözüne devamla, kızım, ulu tanrı çocukların günahını affettiği gibi hanımların da kusurlarını bağışlamalıdır. Ben size bir ricaya geldim. Biriktirdiğim 5 kese akçeyi, 1, size hediye edeyim. Siz de bana çocuğu verin, dedi. Dipnot 1. Akça, akçe. Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerine kadar kullanılan para birimlerinden biri. 3 akçe 1 para ettiğine göre 40 para yani 1 kuruş 120 akçeye tekabül eder ve o zamanlar mesela bir okka koyun eti 7-8 akçeye alınabilirmiş. Masal gibi. Hanım, ne yapacaksınız diye sordu. İhtiyar kadın giriştiği teşebbüste başarı sağlayabilmek için meseleyi ciddilikten çıkarıp büsbütün şakaya çevirmek amacıyla ağzından ziyade gözleriyle gülerek "Hiç," dedi. "Kandil gecesi bir kuş azat edeceğim de." Ev sahibi hanım kendisine mahsus o soğuk tavrı ile "Ben halayığımı kimseye satmam," diye kesip attı. Bu ret cevabından son derece müteessir olan ihtiyar üzüntülü ve titrek bir sesle "Kızım, zulümden kaçarak bana sığınmış bir çocuğu ben de kimseye veremem," deyince Mustafa Efendi söze karıştı. "Eviniz hırsız yatağı mıdır?" diye sordu. İhtiyar kadın susuyordu. Yaşlılara ve bilhassa yaşlı kadınlara saygı, çocuklara şefkat ve merhamet gibi en basit insanlık hislerinden haberi olmayan bu murdar vahşi, "Esirim değil mi? Öldürürüm de yine de sana satmam," diye sözünü tamamladı. Konuşacak bir şey kalmamıştı. İhtiyar kadın ayağa kalktı. Hayatın baş döndürücü derin uçurumlarını görmüş olan gözlerini Mustafa Efendi'nin çirkin yüzüne dikti. Kuzguni siyah bir sakalın daha da çirkinleştirdiği bu yüz, İran ile etrafındaki kavimlerde görünen toprak renginde esmer, uzun, gayet gür sakal ve bıyığının arasında küçük bir çukuru andıran ağzının üzerine kadar inmiş toz toparlak burnu, dimdik kaşları ve çekik gözleriyle tıpkı yırtıcı bir kuşa benziyordu. İhtiyar kadın beyaz saçlı başını sallayarak vakur bir eda ile "Lanet olsun size," dedi. Sonra hemen başını örterek bu zebaniler yuvasından uzaklaştı. Değneğine dayana dayana ve her adım attıkça inliye inliye evine dönünce doğru Dilber'in yanına gitti. Tek dişi kalmayan ve her gün sabahtan akşama kadar ulu tanrıya yalvaran ağzıyla çocuğun gözlerinden öperek "Kızım, yeryüzündeki kelebeklere bile uçmak için kanat veren ulu tanrı seni daima o zalimlerin elinde bırakır mı? Sen yine hanımına git, korkma yavrucuğum. Ben kendileriyle konuştum. Bundan sonra seni dövmeyecekler," dedi. Tam o sırada sokak kapısı hızlı hızlı çalındı. İhtiyar kadın başını cumbadan uzatarak baktı. Gelen mahalle imamıydı. "Ne istiyorsunuz imam efendi?" diye sordu. İmam dışarıdan cevap verdi. "Mustafa efendinin halayığı sizdeymiş. Almaya geldim. Çabuk aşağı insin." İhtiyar kadın nuru sönmeye başlamış fakat yaşları dinmemiş nemli gözlerini çocuğa çevirdi. Dilber de kendisini yeniden zindan ıstırapları çekmeye çağıran bu sesi duymuş, gök gürlemesinin çocuk kalbinde uyandırdığı korku ve dehşetle hamisine bakıyor, o biçare ihtiyardan sanki yardım bekliyordu. Aralarındaki hemen bir asra yakın yaş farkına rağmen candan iki arkadaş gibi birbirlerinin ıstırabını çok iyi anlıyorlardı. Kadın çocuğu sımsıkı kucaklamış, yüzünü saçlarını öpüyor ve devamlı gözlerini siliyordu. O sırada Lütfiye de içeri girmişti. Dilber, ihtiyarın kucağında 95 yıllık bir hayatın son grup ışıkları olan beyaz ve uçları kınalı saçlarını yüzünden ayırarak kalktı. Bu muhterem kadının elini öptü. Lütfiye ile sarılıp öpüştüler. Sonra vakur adımlarla oda kapısından dışarı çıktı. Artık hiç ağlamıyordu. Ağlamak uğradığımız felaketlere karşı vücudumuzda kalan son kuvvetin acı bir feryadıdır. Ağlayamadığımız zamanlar bizde o iktidarın artık mahvolduğu ve yerini tesirli bir sükunete bıraktığı anlardır. Bu türlü sükunet ise en şiddetli elem gözyaşlarından daha gönül yakıcıdır. Dilber işte böyle bir sükunet içinde aşağı inerek İmam Efendi'nin elinden tuttu. Beraberce yürümeye başladılar. 2 dakika sonra gözden kaybolmuşlardı. Biçare çocuk. Bu kısacık hayatında ikinci defa fakat öncekinden daha sert, demirden daha kuvvetli, ölümden daha soğuk bir esirlik pençesi içinde nasıl zebun olduğunu anlıyordu. Sokaklarda ölmeyi bile göze alarak gece yarıları kaçtığı bu azap zindanının kapısına gelince birkaç saniye durakladı. Vücudunun ve ruhunun olanca kuvvet ve cesaretiyle kurtulmaya çalıştığı o cehennem hayatı işte yeniden başlamak üzereydi. Uğradığı işkence ve hakaretlere dayanamayarak kaçan fakat hemen yakalanıp yine o kaçtığı yere götürülen ümitsiz bir kürek mahkumunun ıstırabı da ancak bu kadar müthiş olabilirdi. Korkudan titreye titreye evin kapısından içeri girdi. Hanım merdiven başından ''Hınzırı gözüm görmesin, dolaba kitle!'' diye teravete bağırıyordu. Hiç sesini çıkarmadı. Yüklüye doğru yürüdü. Zenci kadın kendisini dolaba sokarken arkasından tekmeyle vurduğu için zavallı çocuk dolabın içine şiddetle kapaklanmış, yüzünü sert bir yere çarpmıştı. Alnından ince bir kan sızıyordu. Fakat gözlerinde bir damla yaş bile yoktu. Yılandan ve fareden çok korkardı. Buna rağmen dolapta kaldığı müddetçe etrafında farelerin devamlı tıkırtılarla dolaştığını duyduğu halde bir kere bile başını çevirip bakmadı. Gece saat 3. Dolap hala üstünden kilitli. Sabahtan beri yalnız bir parça peynir ekmek yemişti. Büyüme ve gelişme yaşının verdiği bir iştah, açlığını şiddetli mide ağrılarıyla kendisini hissettiriyordu. Bir müddet sonra kendisini dolaptan çıkardılar. Köpeğe atar gibi önüne koydukları bir parça peynirle ekmeği açlıktan elleri titreye titreye yedi. Sonra odasına gidip yatağını yaptı. Elbisesini değiştirerek yatağın içine girdi. Teravet duyup da kendisini yine döver veya gidip hanıma haber verir diye korktuğu için ağlamaya bile cesaret edemiyordu. Yorganı başına kadar sımsıkı çekti. Sabahtan beri sessiz sessiz kalbine akıttığı gözyaşları boşanmıştı. Sızlayan yüzünü küçücük elleriyle tutarak ''Anneciğim, anneciğim'' diye ağlamaya başladı. Doya doya bütün vücudu sarsıla sarsıla ağlıyordu. Bölüm 3. Derin bir sessizlik. Uyuyor. Gözyaşlarıyla ıslanmış yastığın üzerinde dağınık saçlarının içinde küçücük sevimli ve masum bir yüz. Hafifçe açılmış dudaklarının arasından görünen ve iki inci dizisini hatırlatan bembeyaz dişler. Sanki tatlı bir rüya görüyormuş gibi gülümseyerek uyuyor. Kim bilir, belki de rüyasında anneciğini görüyor. Şefkatli kucaklayışıyla gelip kendisini kucaklamasını ve öpmesini bekliyor. Fakat heyhat, hakikat o kadar başka ve o kadar acı ki. İşte toplumun terk ettiği, ağır esirlik zincirinin ezdiği, yalnız ara sıra hafif bir ümidin okşadığı şu zayıf yaratık, karanlık gecenin unutulmuş kucağında uyuyor. Sabahın ilk aydınlığı, kendi güzel yüzü kadar uçuk ışınlar halinde odanın pencerelerinden girmeye çalışırken Dilber, elleriyle yüzünü ovuşturarak uyanıyordu. Hayatımız son demine, felaketimiz son haddine yaklaştığı zaman umulmadık ani bir teselli, Ulu Tanrı'nın yardımı gibi imdadımıza yetişir. Kırık kalbimizi ümit ışıklarıyla doldurur. İşte o günde henüz beklenmedik bir olay bu küçük eserin mukadderatında önemli bir rol oynuyor, onun muzdarip hayatına başka bir istikamet veriyordu. Aylardır devam eden tahkikat neticesinde Mustafa Efendi'nin suçsuz olduğu anlaşılmış, tekrar devlet hizmetinde çalışmasına karar verilmiş ve Erzurum ilçelerinden birine kaymakam tayin edilmişti. Birikmiş maaşlarını ve yol parasını gittiği yerden alacaktı. Uzun müddet açıkta kaldığı için ellerinde avuçlarında ne varsa harcamışlar, hanımın bir iki parça mücevherini bile elden çıkarmak zorunda kalmışlar, hatta sağa sola biraz da borçlanmışlardı. Karı koca baş başa verip düşündüler. Neticede Dilber'in satılmasına karar verdiler. Bir çare Dilber. Efendi açıkta kaldığı müddetçe bu ailenin bütün meşakkatlerini çekmiş, ince ve zayıf kollarıyla her türlü hizmetlerini görmüştü. Şimdi de yine o küçük zayıf vücudu ile borçlarını ödeyecek, yol ve yiyecek masraflarını sağlayacaktı. Kocası yeniden memuriyete alındığı için hanımın neşeden ağzı kulaklarına varıyordu. Eski hiddet ve şiddeti biraz hafifler gibi olmuştu. Şimdi Dilber'i eskisi gibi insafsızca dövmüyor fakat arada bir ''Kız, adam olacağını bilsen ben seni satar mıydım? Köpekler adam olur, sen dünyada adam olmazsın. Halayığı olacağın hanımın vay haline'' gibi sözlerle kızcağızı iğnelemekten de kendini alamıyordu. Bir an önce gidip görevine başlaması için Mustafa Efendi'ye sıkı sıkı emirler verildiği için İstanbul'da daha fazla kalamazdı. Alelacele bir esirci buldular, zavallı Dilber'i 3 aşağı 5 yukarı 65 liraya sattılar. Bir çarşamba günü de İtalyan şirketinin Grazia vapuru ile Trabzon'a hareket ettiler. 1. Dipnot 1. O devirde ecnebi vapurları Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıyabiliyorlardı. Bölüm 4. Edirne Kapı civarında 70-80 sene evvelki Osmanlı mimarisi tarzında yapılmış ve en bayındır memleketleri, en yüksek medeniyetleri bile toprak altlarında bırakan, zamanın amansız etkisiyle bazı köşeleri yere doğru eğilircesine çökmeye başlamış, heybetli, gamlı, büyük bir konak vardır. Bu konağın sağ tarafına rastlayan büyük bir odasını döşeme olarak tıtıkları çıkmış, bir uzun minderle yüzleri çürümeye başlamış birkaç yastık süslemektedir. Odanın pencerelerinden dışarıya bakıldığı zaman kim bilir hangi dehşetli yangının üstünde ne bulduysa silip süpürdüğü geniş bir harabe göze çarpar. Günün hiçbir saatinde bu eve güneş ışınları giremez. Çünkü gerilmiş iki siyah uzun kanada benzeyen saçakları buna mani olur. Bundan dolayı evin içi Ağustos ortalarında bile rutubetlidir. Her tarafına giderilmesi imkansız keskin bir küf kokusu sinmiş ve yine rutubetin tesiriyle sıvaları yer yer dökülmeye başlamıştır. En güneşli günlerde bile karanlık denebilecek kadar hoş sofasından bakıldığı zaman büyük bir bostan ve bostanın sonunda orta çağdan kalma bir zindan yıkıntısı görünür. Bir büyük şairimizin deyimiyle köhne Bizans'ın bu tenha ve ıssız köşesinde hemen tek başına duran ve çökeceği günü sabırla bekleyen bu konağın büyük sebze bahçeleriyle çevrili ve o bahçelerin içinden uzaktan uzağa eski Bizans yıkıntılarına bakan kısmındaki odaların saçaklarında baykuş ve atmaca gibi vahşi kuşlar yuva yapmışlardır. Güneş batıp da etrafı alaca bir karanlık çökmeye başladığı zaman bu konak daha da kasvetli görünür. Akşam garipliği koyu bir sis halinde her tarafa yayılmıştır. Artık o vahşi kuşların kulak tırmalayan ve insanın içine ürküntü veren devamlı ötüşlerinden başka hiçbir ses duyulmaz. Koca semt sanki derin bir ölüm uykusuna dalmıştır. İşte bu konağın 100 yıl önceki mimariye göre açılmış tepe pencerelerinden giren gamlı ay ışınları, İçine bir iki tabak konmuş bir tepsiyle merdivenlerden çıkan Dilber'in uçuk çehresini gösteriyordu. Konağın sebze bahçelerine bakan kısmı bir esirci tarafından kiralanmıştı. 20-30 yıldan beri içinde kimse oturmayan ve artık üzerinden geçecek bir günün ağırlığına bile tahammül edemiyormuş gibi günden güne harap olan kısmındaki odalardan gece yarıları bir takım hayaletler çıkarak sofalarda, ıssız yerlerde dolaştıklarını evde oturanlar birbirlerine uzun uzun anlatırlardı. Hatta bir defasında oradaki esirlerden birisi bu hayaletlerden birinin karşısında dimdik durarak yüzüne baktığını görmüş ve kendisine bir şeyler söylemek istediğini durumundan anlamıştı. Bu esrar ve dehşet yuvasının içinde geçen hayat hiç de ilgisi olmadığı halde Dilber'in gönlüne derin bir elem, sonsuz bir hüzün veriyor, bilhassa akşam olup da ortalık kararmaya başladığı zaman onu korku ve dehşet içinde bırakıyordu. O kadar ki biraz rahatsız olduğu için odasından dışarı çıkamayan esirciye akşamları mutfaktan yemek götürmek çocuğa adeta işkence gibi geliyordu. Çünkü korkuyu yenebilecek kuvvet ve cesareti kalmamıştı. Mustafa Efendi'nin evinde eski hanımı ve teravetin hiddet, şiddet, hakaret ve dayakları bütün cesaretini kırmış, onu kendi gölgesinden bile ürken bir yaratık haline getirmişti. İşte bu akşam da yine büyük bir korku içinde elindeki tepsiyle merdivenlerden çıkıyordu. Ayın gamlı ışığı altında daha da hüzünlü görünen sofayı geçerken ansızın kulağına gelen bir baykuş sesiyle irkildi. Evet, dışarıda bir baykuş ötüyordu. Gecenin tüyleri ürperten derin sessizliği içinde karşıki harabenin yıkık duvarlarından gelen bu sesle bütün vücudu baştan aşağı buz kesilmişti. Olduğu yerde bir dakika durakladıktan sonra adımlarını sıklaştırarak ve etrafına bakmayarak kendini esircinin odasına zor attı. Yüzü sapsarı olmuş, zangır zangır titriyordu. Bunu esirci de fark etmiş olacak ki yüzün kül gibi olmuş. Kızım sana ne oldu diye sormaktan kendini alamadı. Dilber titrek bir sesle cevap verdi. Hanımcığım, burada bir fena kuş ötüyor. Hani budala, bir kuştan hiç bu kadar korkulur mu? Ama çok fena ötüyor. Sen böyle korkuyla merakla günden güne çirkinleşeceğine gez koş eğlen, biraz güzelleş, seni beğensinler. İyi bir yere satıl da hem sen rahat et hem ben. 5-10 para kazanayım. Hadi git odunu çal. Küçük kız kapıdan çıkarak sofanın öbür tarafındaki odaya girdi. Burası yukarıda tarif edilen odaların en mükemmellerindendi. Pencerelerin önündeki uzun minder beyaz bir örtüyle örtülmüş, ortadaki küçük masanın üstüne bir lamba konulmuştu. Bunlardan başka bir iki iskemle, yerlerde birçok şilte, duvara asılmış ut ve keman gibi müzik aletleri, içine yatak, yastık, yorgan gibi şeyler konulan bir yüklük vardı. Burası esir kızların oturma odası gibi bir yerdi. Odadaki kızlardan biri bağdaş kurup oturduğu bir şilte üstünde dağınık saçları dizlerinin üzerine dökülmüş ut çalıyor, bir başkası büyük minderin üzerinde dikiş dikiyor, öteki kendinden geçmiş bir kitap okuyor, diğer iki esir kız da birbirleriyle konuşuyorlardı. Doğup büyüdükleri yerlerden şimdi çok uzaklarda kalan memleketlerinden bahsediyorlardı. Kafkasya'nın o mavi sisler içinde göklerle öpüşüyormuş gibi görünen yüksek dağlarından. Sabahları kuş çıvıltılarıyla gönüllerde sevda uyandıran vahşi ormanlarından. Kenarlarındaki çiçeklerin, etrafındaki yeşilliklerin ve üstünden geçen bulutların aksiyle tatlı renkler yaratarak akan yüksek kayalıklardan billur şeffaflığıyla dökülen sularından. Su kenarlarında kendilerine mahsus çalgılarla oynayarak gülüp eğlenerek geçirdikleri o tatlı günleri derin bir özlemle anıyorlardı. Esir kız kendinden geçmiş bir durumda okumaya daldığı kitaptan başını kaldırdı. Yüzünün temiz ve masum güzelliğini kaplayan düşünceli bir hüzünle gözlerini aydınlığa dikerek güç şey," dedi. "Bütün hizmetlerini gör, sıkıntılarını çek. Sonra ev sahibinin çirkin murdar oğlunun geçici heveslerine alet olmadığım için en adi bir hile ile, en çirkin bir iftira ile hiç sorup soruşturulmadan esirci evine çık. Tahammül edilir şey mi bunlar?" Sonra ayağa kalktı. Baş başa vermiş konuşan iki cariyenin yanına giderek sözlerine devam etti. "Ah Şayeşte, nerede o günler? Kurduğumuz o tatlı hayaller nerede? Şimdi hepsi masal, hepsi uzak bir serap. O cennet yerleri bir gün yine görebilecek miyiz? Hiç ummuyorum. O içinde büyüdüğüm evin bahçesindeki ağaçları bile nasıl özledim bilsen. Onlar meğer ağaç değil, çok sevgili birer arkadaşmış. Hele o gül fidanı. Ayrıldıktan sonra anlıyorum ki benim en candan arkadaşımmış. O daima gülümseyen gözler, o odalar, o köşeler bütün çocukluğumun, bahtiyarlığımın unutulmaz hatıraları. Kimindir o şiir Şayeste? Sanki bizim için yazılmış gibi. Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. O çay ağır ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem. Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Orada geçti benim güzel günlerim, o demleri anıp bugün inlerim. Destanı ömrümü okur dinlerim. İçimde oralı bir bülbül vardır. Uçun kuşlar uçun, burada vefa yok. Öyle akar sular, öyle hava yok. Feryadıma karşı aksi seda yok. Bu yangın yerinde soğuk kül vardır. Hey Rıza, kaderin başından aşkın, bitip tükenmiyor elemi aşkın. Sen de derya gibi daima taşkın, daima çalkanır bir gönül vardır. Bir. Genç kız sonra birden ağlamaya başladı. Dilber yerinden kalkmış oda kapısında duruyor, dışarısını gözetliyordu. Çünkü cariyelerin bir odada toplanarak dertleşmeleri, birbirlerine sırlarını söylemeleri ve hele ağlamaları şiddetle yasak edilmiş birer suçtu. Esircinin kulağına gittiği takdirde cezalandırılacakları muhakkaktı. Dipnot 1. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Uçun Kuşlar başlıklı bu şiiri, Sufi Paşazade Ziya Bey tarafından bestelenmiş ve değerli ses sanatkarımız Münir Nurettin Selçuk tarafından okunarak plağa alınmıştır. Demin konuşan ve şiir okuyan kızın hava mavisi gözlerinde titreşen yaş damlaları arasında, bazı rutubetli gecelerin semasında kalplerimizi heyecandan heyecana sürükleyen aşk yıldızları gibi sevdalar içinde görünen bir hayalden hiç bahsetmek istemediği halinden anlaşılıyordu. Minderin üzerinde dikiş diken öteki esir kız ise kırbaç altında kaplanlaşmış bir kedi, daha doğrusu uğradığı şiddet ve hakaretler altında kurtlaşmış bir kuzuydu. En yaslı bir gününde yıllardan beri inanılmaz bir uysallıkla tahammül ettiği dayaklara, şiddetlere, hakaretlere karşı hiç beklenmedik bir zamanda birdenbire isyan ederek bir dişi kaplan kesilmiş, eline geçen eşyayı parçalamış, en kıymetli mücevherlerle işlemeli bir göğüslüğü ayaklarının altında ezmiş ve hatta bunlardan daha korkunç bir cinayet olarak, söylemesi bile müthiş, efendisinin evine kundak koymuş, ateşe vermişti. Dilber hala kapıda gözcülük ediyor, içeridekiler lambanın etrafında toplanıyorlardı. Ut çalan genç kızın da hazin bir gönül hikayesi vardı. Halayık olarak bulunduğu evin erkeğini, genç ve güzel bir paşayı sevmiş, paşa da bu sevdaya kayıtsız kalamamış, bu genç ve güzel esire gönlünü kaptırmıştı. Böyle hafif tertip, gizli gizli sevişip giderlerken, mesele nasılsa hanımefendi tarafından haber alınmış ve alelacele bu esirciye satılmıştı. O tatlı sevişme günlerinden sonra şimdi esirci evlerinde sevdiği paşanın hasretiyle ağlamak, yanıp tutuşmak ne dayanılmaz bir şeydi. Zavallı kızcağız utancından başını önüne eğmiş titrek bir sesle hikayesine devam ediyordu. Gerçi hanımefendiye de hak vermiyor değilim. Fakat bu meselede ben de tamamen haksız mıyım? Ortada bir suç varsa tamamen bana mı ait? Kocasının bir hatasından dolayı beni hemen satmalı mıydı? Koskoca bir paşanın muhabbetini kazan, sevsevil, arkasından yine bu acı esaret hayatına atıl. Aman kardeş, fena oluyorum, anlatamayacağım. Konuşma buralara geldiği zaman oda kapısı birdenbire şiddetle ardına kadar açıldı. Esirci hiddetten yüzü al çuhaya dönmüş, elinde bir kırbaç olduğu halde kapıda göründü. Dilber biraz önce odasına yemek götürdüğü esircinin kalkıp oraya gelebileceğini hiç de ihtimal vermediği için gözcülük görevinde biraz gevşek davranmış, herifin duvar kenarlarına saklana saklana yaklaştığını görememişti. Esirci ticaretine büyük zararlar getireceği için esir kızların böyle bir araya gelerek konuşmalarını ve sırlarını birbirlerine açmalarını şiddetle yasak etmişti. Elindeki kırbacı sallayarak kudurmuş bir canavar gibi içeri daldı. en taş yürekleri bile titretecek korkunç bir sahne başladı. Elindeki kırbaç, azgın bir engerek yılanı gibi rastgele inip kalktıkça öpülmeye bile kıyılamayan o güzel vücutlarda yer yer kırmızı çizgiler peyda oluyor, kızlar acı çığlıklarla oradan oraya kaçışıyorlardı. Kim bilir hangi ana babaların üzerlerini titreyerek binbir naz ve niyaz içinde büyütüp yetiştirdikleri bu güzel kızların, bu körpe fidanların yarı çıplak vücutlarına şimdi insafsızca inen kırbaç darbelerini görmek, kendilerini sudan birer bahane ile satan efendilerinin taş yüreklerini bile sızlatırdı. Bu korkunç ve acıklı sahne belki 5 dakika, belki daha fazla devam etti. Kızların konuşmalarını sadece hayretle dinlediği, söze hiç karışmadığı, hatta kendi acıklı hikayesine dair tek kelime bile söylemediği için Dilber bu vahşiyane cezadan affedilmişti. Esircinin hiddeti biraz yatışır gibi olmuş, daha doğrusu canavar yorulmuş olacak ki elindeki kırbacı bir yana bıraktı. Bir daha böyle bir suç işlemeyeceklerine dair hepsine ayrı ayrı yemin ettirdikten sonra kızları başka odalara kapattı. Dilber'i de bahçe üstündeki bir odaya götürerek, "Haydi sen de burada yat, söz dinlemeyenlerin akıbetini gördün, hiç sesin çıkmasın," dedi. Gözünün önünde yatağını yaptırarak kandilini yaktı. Sonra oda kapısını hızla çekerek çıktı gitti. Sofada son ayak sesleri de uzaklaşırken küçük kız yatağına büzülmüş, korka korka bunları dinliyordu. Ertesi güne kadar artık hiçbir insan sesi işitmeyeceği bu gam yuvasının, bu berhanenin mezarlardan daha soğuk, daha müthiş odasında yapayalnız kalmıştı. Korkudan bütün vücudu yine titremeye başladı. Hayatın acı tecrübeleriyle dolu başını yorganın altına iyice soktu. Birkaç dakika öylece kaldıktan sonra başını yavaş yavaş yastıktan kaldırdı. Etrafına kulak verdi. Hayır, hiçbir ses, hiçbir hareket, hiçbir hayat eseri duyulmuyordu. Hani her yer sanki uyanılmaz bir ölüm uykusuna dalmıştı. Korkudan bütün vücudu titriyordu. Yorganına sıkı sıkı sarılarak doğruldu, yatağın içine oturdu. Fakat o ne? Baş ucundan çirkin bir ses geliyordu. O 1000 senelik Bizans surlarının yıkıntılarında kulakları tırmalayan, insanın içine ürküntü veren çirkin kahkahalara benzer bir ses. Yaralı bir kuş gibi çırpınarak ayağa kalkmak istedi. Karşıdaki baykuş hala çirkin çirkin ötüyordu. Ah, bu ses, bu baykuş sesi, hiçbir suçu ve kimseye küçük bir zararı olmayan tarla faresi ve sıçan gibi zararlı hayvanları avlayarak çiftçiye bilakis faydası dokunan bu zavallı kuş da insanların çirkin bir iftirasına uğramıştır. Güya felaket habercisi olduğu, uğursuzluk getirdiği söylenir. Birkaç yüzyıldan beri nesillerden nesillere, zihinlerden zihinlere miras olarak geçen bu çürük ve boş inanış, Dilber'in küçücük zihninde de gizlenecek ve yerleşecek bir köşe bulmuştu. Odanın ancak bulunduğu yeri aydınlatabilen ve öbür taraflardaki karanlıklar içinde kaybolup giden kandilin belli belirsiz ışığı ile yine kandilden ancak seçilebilir bir surette tüten ince bir isin, duvarlara vuran aksi her dakika sanki biraz daha büyüyor, biçare kızın korkuyla açılmış gözlerine kah beyazlar giyinmiş, siyah külahlı müthiş bir yaratık, kah elinde yanar odun ile üzerine saldıran teravetin kapkara hayali gibi görünüyordu. Başını yine yastığa koydu, yorganı yüzüne çekti. Uyumak ne mümkün? Baykuş ötüyordu. Nefes almaya bile cesaret edemeyerek etrafı dinledi. Bu eve geldiği günden beri daima bahsi tekrarlanan hayaletlerin ayak pıtırtılarını adeta duyar gibi olmuştu. Gecenin derin karanlıkları ve koyu sisleri içinde ancak kubbesi seçilebilen o heybetli zindan yıkıntısı tarafından sanki bir takım ayak sesleri kendisine doğru gittikçe yaklaşıyordu. Tüyleri diken diken oldu. Baykuş ötüyordu. Hatırına hemen kapıdan çıkmak ve bütün kuvvetiyle koşarak esircinin odasına kaçmak geldi. Fakat ne çare ki bunu yapmaya zaman kalmamış, kapının önü hayaletlerle dolmuştu. Pencereyi açıp pek yüksek olmayan bahçeye atlamak için yüzünü camların etrafına çevirdi. Baykuş ötüyordu. Yorganına daha sıkı sarınarak yattı. Elleriyle kulaklarını kapadı fakat dimağını kapayamazdı. İşte pencerelerden kahkahaları, kapı önünden lakırdıları işitiliyordu. Bir sinir buhranıyla başını tekrar yastıktan kaldırdı. Dinledi, dinledi. Artık bütün sesler kesilmişti. Biraz sükunet buldu. Fakat uyumak ne mümkün. Her dakikası 100 yıl kadar uzun saatler geçti. Oh, çok şükür. Nihayet ortalık ağarmaya başlamıştı. Biraz dalar gibi oldu.